Ayrım 7. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 95. Tepkiler. Memed'in Milliyet'te yayımlanan konuşması üzerine Türk basında çok değişik tepkiler görüldü. Örneğin Çetin Altan, Akşam gazetesinde 7 Nisan 1970 şöyle yazdı. Kişiliğini bulmaya çalışma sıkıntıları içinde ağır işiten kulakları ve çeşitli nedenlerden gelen bunalımlarıyla 18 yaşındaki Memed 60 tutmuş babasına. Nazım, dehasının ve mücadelesinin volkanik heyecanlarında yaşayan bir insandı. Kadın ölçülerinin özlediği dengeli izdivaçların pantuflu terlikli kocası olacak adam değildi. Memed, Nazım'ın neden böyle bir koca olmadığı öfkesiyle yetiştirildi. Ve bu öfke her gün, her saat usul usul aşılandı ona. Bazen kadın egoizmi, dünyanın en büyük ozanında bile aradığı kocayı bulamayınca onu insandan saymayacak ters yargılara varabilir. Ozanmış mozanmış, önce adam olsaydı da bize sahip çıksaydı diyebilir. İçim kopar bu dramı yaşayan çocukları gördükçe. Kimse onların bu durumun derinliğini incelemez. Ya çocukları babaya karşı koz diye kullanırlar, ya bak nasıl çıktı deyip geçerler. Mehmet'in babası için söylediği tutarsız sözler, aydın çevrelerin dışındaki çevrelerde bile soğuk bir duş etkisi yarattı. Ben ise çok acıdım Mehmet'e. Ona yardımda bulunacak bir amca olmak bizlere düşerdi. Ne yapmalı ki Türkiye, kendi evlatlarına ve değerlerine karşı böyle ince dikkatlerin ülkesi değildir. Şark politikacısı ile şark talancısı, burjuva bile olamadığı için kalın, kaba ve gaddardır. Ortaçağ bağnazlığının sanat ve fikir düşmanlığıyla nasırlıdır. Nazım Türk sanatına kuşaklar boyu sürüp gidecek yapıtlar verdi. Bizse onun yetim yavrusuna kendisini yozlaştırmaktan kurtaracak bir avuç şefkat bile veremedik. Asıl kime kızmak gerektiğini göremeyen Mehmet'in bugün babasına atıp tutması, Nazım'ın yetersizliğini değil, toplum olarak bizim ne durumda olduğumuzu göstermektedir. Nazım'ın oğlu da babasının babalığından şairliğine kadar her şeyini inkar ederek bir ders veriyor. Ne acıdır, Mehmet büyüdükçe Nazım Hikmet küçülmektedir. Orhan Seyfi Orhon da Son Havadis gazetesinin 30 Mart ve 9 Nisan tarihli sayılarında bu konuya şöyle değinmişti. Affedersiniz, Nazım'ın pek sevdiği argo bir tabir kullanacağım. Biz milliyetçi babalar, Nazım'ın bu komünist baba şefkatini yutuyoruz ama oğlu yutmuyor. Benim adım Mehmet değil, Mehmet diyor. Eğer Nazım hayatta oğlunun bu seslenişe verdiği bu cevabı duysaydı, ağzını açtığına 1000 defa pişman olurdu. Ben Mehmet değilim, Mehmet'im demek, bu çocuğun kanında Türklükten bir şeyler kaldığına delildir. Hatta yalnız Türklükten değil, Müslümanlıktan da. Mehmet'in babası hakkındaki teşhisinin dikkate değer bir tarafı daha var. Nazım'ın oğlu, şair olacağım, fikirlerimi yazacağım ama babam gibi inanmadığım şeyleri yazmayacağım diyor. Zavallı Nazım, bütün dünyaya yaymaya çalıştığı komünistliğini oğluna inandıramamış. Asıl kabahat, Nazım'ın oğluna kollarını açmayan Türkiye'deymiş. O bizim büyük milli şairimizmiş. Bu kadarı fazla. Şefkatsizlik, karısını çocuğunu bırakıp gitmek neyse ama Türkiye'nin milli şairi, Moskova'da gasledilmeden, namazı kılınmadan Rus Ortodoks Kilisesi mezarlığında yatmaz. 9 Nisan günlü Bugün gazetesinde de Mehmet Şevki Eygi şöyle yazmıştı. İşte beni memnun eden, yoldaşları da fena halde üzüp öfkelendiren mesele budur. Mehmet, babasına karşı yürek dolusu bir kin ve nefret beslemektedir. Kolay iş değil bu yaptığı. 18 yaşındaki her delikanlı böyle baba yiğitlik yapamaz. Bu bir seciye ve irade meselesidir. Temennim, Mehmet'in yurda dönmesi, iyi bir şair olması ve babasının şerrini silecek derecede büyük hayır işlemesidir. Kim bilir, kader belki de ona böyle bir vazife verecektir. Yazarlık yaşamımda ilk kez plansız olarak yazdığım yazı bu dizi yazılardır. Başlangıçta birkaç yazı diye düşünmüştüm, bu yüzden bu dizi yazılara bir genel başlıkta koymamıştım. Şenolas'ın Nazım Hikmet başlığını gazetenin ilgilileri kendiliklerinden koydular. İyi olmadı. Çünkü Vera Hikmet'in eşi, Nazım Hikmet'e değin anı kitabının adı da Şenolas'ın Nazım'dır. 3-4 yazı olacak diye başladığım bu dizi yazıları sonradan uzatmamın nedeni var. Nazım Hikmet'in yaşam öyküsünü yazmayı tasarladığım için bu yapıda gereç olabilecek belgeleri, notları, yazıları, mektupları yıllardan beri dosyalarda toplamaktayım. 1967 yılında siyasi polisin evimi arayıp aldığı bavullar dolusu kitaplar arasında sözü geçen Nazım Hikmet dosyaları da vardı. 4 yıl sonra aklandım ve mahkeme evimden alınanların bana geri verilmesine karar verdi. Geri aldıklarım sayı olarak eksiksizdi. Ama Nazım Hikmet'in başka hiçbir yerde bulunmayan konuşmalarının, özel söyleşilerinin, okuduğu şiirlerin bulunduğu ses bantları bozulmuştu, işe yaramıyordu. Yine Nazım'ın kendi okuduğu şiirlerin bulunduğu ve bir gece evindeki toplu söyleşilerin alındığı plaklar da kırılmıştı. Geri aldığım dosyalarda sayıca eksik değildi ama dosyaların içindeki yazılardan pek çok eksikler vardı. Bundan sonra ileride daha neler olabileceğini bilemeyiz. Elimdeki bu belgelerin, notların, mektupların, resimlerin hiç olmazsa bir bölümünün olsun, büsbütün evden gitmeden gazetede yayınlanmasını uygun gördüm. Bu yazı dizisinin plansız oluşunun nedeni budur. Nazım'ın yaşam öyküsünü yazmak için birçok bakımdan zamanın daha erken olduğu kanısındayım. Nazım'ın yaşam öyküsünü yazmaya zamanım yetmezse, elbet bu işi başkaları yapar umuduyla bu diziyi yazmaya karar verdim. Burada yayımladığım bu bölük pörçük notların ileride işe yarayacağı umudundayım. Açıkladığım nedenler yüzünden bu yazı dizisinin ara sıra söyleşi niteliğinde olması yadırganmamalıdır. Anca Moro, çağımızın en usta biyografi yazarıdır. Nazım Hikmet'in biyografisini yazacak olanın bu büyük ustanın deneyimlerinden yararlanması gerekir. Anca Moro, yaşam öyküsü yazma sanatını şöyle anlatıyor. Yaşam öyküsü yazmak bir sanattır. Portre ressamlığına benzer. Biyografi yazarı en titiz bir tarihçi gibi yöntemli çalışmamalıdır demek istemiyorum. İlk işi, ele aldığı kişiyle herhangi bir biçimde ilişkisi olan her şeyi okumak olmalıdır. O insan üzerine daha önce yazılmış olan her şeyi, ikinci planda kalan kimselerin yaşamlarını, o çağa değgin, genel bilgi veren tarih kitaplarını ve elbette yaşam öyküsü yazılacak kimsenin kendi anılarını ve yapıtlarını. Bir kimsenin yaşam öyküsünü yazmak için, İkinci planda kalan kimselerin yaşamlarını ruh hallerinde bilmemiz gerekiyor. İşte bunun için Nazım'la yaşam ortaklığında bulunmuş kadınların, Nazım'ın eşlerinin, dostlarının, arkadaşlarının da yaşamlarıyla ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Andrea Moro yazısını sürdürelim. Yaşam öyküsü yazarı her alanı keşfe çıkmalı, her bilginin esasını araştırmalı, her belgenin doğruluğuna güven getirmelidir. İleri sürdüğü gerçekleri kanıtlayabilmesini ve kaynaklarını bize de bildirmesini istemek hakkımızdır. Verdiği her bilginin kaynağını bilmeliyiz ki biz okurları, dilediğimiz zaman araştırmalarının ne denli güvenilir olduğunu denetleyebilirim. Türkiye'de biyografi, monografi hemen hemen yazılmamış gibidir. Pek az örnekleri vardır. Bu yüzden bu tür özellikle bu türün burada yayımladığımız gibi belgeleri ve notları yadırganıyor. Bu yazılar yayımlandıkça, Nazım'ın ve onunla ilişkisi olan insanların özel yaşamlarını yazmaya hakkım olmadığını söyleyenler var. Oysa bir sanatçının özel yaşamı denilen şeyler, o sanatçının doğrudan yapıtları, yapıtlarının esini, kaynağıdır. O özel yaşam olmasaydı, o yapıtlar da olmayacaktı. İşte bunun için büyük kişilerin özel yaşamı olamaz. Onlarla ilişkide bulunanlar da büyük kişiyle ilişkide bulunmayı, bu onuru, öz yaşamları ayrıntılarına dek açıklanarak çok ağır ödemiş olurlar. Andrea Moro şöyle sürdürüyor yazısını. Bir zamanlar sayfaların altına notlar koymaktan çekinirdim. Okurların beğenilerini baltalayacağını sanırdım. Ama zamanla anladım ki bu gibi yardımcı notlar ustalıkla düzenlenirse okuru tedirgin etmek şöyle dursun, tersine okura güven veriyor. Kısacası her doğru öz yaşam yazarı aynı zamanda bir bilgin olmaya çalışmalıdır. Araştırma alanındaki çalışmaları elden geldiğince titizlikle başarıldıktan sonra öz yaşam yazarının gerçek ödevi başlar. Tarihçi görevini tamamlamış, şimdi artık sıra sanatçıya gelmiştir. Öz yaşam yazarının amacı, yaşam öyküsünü yazdığı kişinin yaşadığı çağı yeni baştan canlandırmaktır. Öz yaşam yazarının ödevi, yazacağı konuda her şeyi bilmektir ama bildiklerinin hepsini kullanmamayı da öğrenmelidir. Kimi belgeler birbirinin tekrarıdır. Öz yaşam yazarı, seçebilmek yürekliliğine ve isabetli seçmek yeteneğine sahip olmalıdır. Elindekini elemek, işin en güç yanıdır. Mektupların birçoğu basma kalıp ve sıkıcıdır. Ama kimi lehinde, anı defterinde önemsiz gibi duran, bir notun, bir tümcesi, onun bütün kişiliğini aydınlatmaya yarayacaktır. Eserin planı, olayın yürüyüşünü izlemelidir. Bir biyografide, telesmek, örneğin, bu büyük adam ufak bir köyde doğmuştu demek yanlıştır. Hiçbir bebek bir devlet adamı değildir. Her insan yaşamın evrelerini ve yönlerini sırası geldikçe keşfeder. Bu keşifleri yapıtın konusu ilerledikçe öğrenmeliyiz. Birçok yaşam öyküsü, yazarın ele aldığı insana karşı olumlu ya da olumsuz yan tutarak o insanı bir tek yönden, baştan sonra meziyetlerle ya da kusurlarla dolu olarak göstermeye çalışması yüzünden değerlerini yitirmişlerdir. En üstün insanlar bile yanılgıya düşerler. Bunları körü körüne örtbas etmeye kalkan yazar, çizdiği portrenin gerçeğe benzemesini önlemiş olur. Öz yaşam yazma sanatının en önemli gizlerinden biri de ikinci plandaki kişiler ele alındığı zaman yapıtın kahramanına gösterilen özen ve sevginin tıpkısının onlara da gösterilmesidir. Hiç kimse yaşam savaşında tek başına kalmamıştır. Bütün büyük insanların çevrelerinde dostları ve düşmanları vardı. Onların da canlandırılması gerekir. Onların da kahramanlarla birlikte yıllar ilerledikçe yavaş yavaş değiştiklerini göstermek gereklidir. Bir öz yaşam yazarı, kahramanını ve çevresindeki insanları sanki koskocaman bir yürür merdivenin basamaklarında durmuşlar da hep birlikte yavaş yavaş amansızcasına yaşlılığa ve ölüme doğru iniyorlarmış gibi görmelidir. Ve bu, yaşama karşı hiç de karamsar bir görüş değildir. Nazım Hikmet'in başka dillerde yayınlanmış kitaplarındaki bütün ön sözleri bilmemiz gerekir. Çünkü bu ön sözlerde kimisini Nazım'ın kendisinin, kimisini de yaşamının bir bölümüne tanık olanların anlattıkları olaylar vardır. Nazım Hikmet'in Encette Anni Dix Nuf Sen Guaranti Et Un şu 1941 yılında adlı kitabında François Maspero Paris 1962 Ali Börklüce'nin Ali Börklüce yazdığı Fransızca ön sözü okuyalım. Bu kitabı Münevver Andaç çevirmiştir Fransızcaya. Kara mavi bir dağ hayal edin. Yeşillikler arasında sıkışıp kalmış olan bu dağ, Küçük Asya'nın Olempi'dir. Şimdi de kentin biraz kıyısında, gelişigüzel bir Anadolu cezaevi. Ne korkunç ne de güzel. Salt kendi üstüne kapanık bir yapı düşünün. Burası 20. yüzyılın en büyük şairlerinden biri olan Nazım Hikmet'in 10 yılını bunalım ve yalnızlık içinde geçirdiği tiyatrodur. Nazım Hikmet için Bursa cezaevi, tarih sırasına göre yattığı cezaevlerinin en sonuncusudur. Daha önce uzun yıllar boyunca başka cezaevlerinde, örneğin Çankırı cezaevinde bulunmuştu. Bir arada Marmara Denizi'nde bir torpidoda, yani bir yüzen hücrede. Şu 1941 yılında başlığı altında yayınladığımız insan görüntülerinin, manzaralarının laboratuvarı olmuş bulunan Bursa cezaevinden söz edeceğiz. Bursa cezaevinin dış parmaklıklarını aşıp da yapının avlusuna bir kez gelindi mi bambaşka bir dünyaya girdiğinizi duymazdan gelemezdiniz. Oradakilerin davranışlarındaki özellikler, bu arada telaşlı ama görünüşte amaçsız volta atanlar, hükümlülerin sürekli sinirliliğini ortaya koyuyordu. Bu durum, cezaevinin o zamanki genç hükümlülerinden birinin deyişiyle, bu taştan uçağa giren her dikkatli seyircinin gözüne çarpan bir durumdu. Bu taştan uçak, gerçekten de insanda bir tür hız duygusu uyandırıyordu. Yakın dağın çektiği bulutların hiç durmaksızın, alçaktan gelip geçişlerinden dolayı insanda gerçekten bir hız duygusu uyandırmaktaydı. Ziyaretçilerden pek azı, elindeki izin belgesiyle yapının ta içine yüreğini sokulmak fırsatını bulunca, gardiyanlar ve hükümlüler bile duraksamadan koşuşup ona birinci kattaki bir odayı gösterirlerdi. Ziyaretçiler bu odada cıva gibi canlı, açık renk saçları, dik ve kabarık, mavi gözleri sanki şaşarak sonuna dek açılmış bir adamı, Nazım Hikmet'i, ceketi omzuna atılmış, küçücük bir odanın içinde koyu siste kalmış bir denizcinin küçük ve hızlı adımlarıyla bir duvardan öbürüne gidip gelirken bulurdu. Bursa cezaevinde hükümler arasında üstad gibi davranmak alışılmış bir şeydi, gelenek olmuştu. Bugün bile herhangi birinin kimi kelimelerin üzerine basmasından ya da siyasi bir tartışma sırasında belirli bir takım jestleri yapmadan, edememesinden, Bursa okulundan yetişmiş bir öğrenci olup olmadığını anlayabilirim. Gerçekten de Bursa cezaevi Nazım Hikmet'le dopdoluydu. Orada Nazım solunur, görünürdü. Her hükümlü, anasını, babasını, karısını, çocuklarını öldürmüş olanlar bile cezaevinde Nazım'la birlikteydi. Öyle ki, sanki büyük bir kalabalık, belirli bir biçimde ve bir ölçüde birlikte hapsedilmiş olduğu büyük şairin şerefini bölüşüyordu. Bütün Türkiye cezaevlerinde olduğu gibi orada da günlük yaşam hiyerarşikti. Ağaların yani koğuş patronlarının gelgit adamları, silahları, uyuşturucu madde ticaretleri, nüfuz bölgeleri vardı. ve hiç kimse bu ağların ucu adam öldürmeye dek varan baskılarından kurtulamazdı. Nazım'dan başka hiç kimse. O, bu büyük yerel devlerin sessiz anlaşmaları sonucu bir hakem durumundaydı. Onların gözünde Nazım, iki kez kutsal kişiydi. Birincisi uyumlu ve Handi ise büyülü sayılan sözler dağıttıkları için Anadolu'da her şair saygı uyandırır. İkincisi de Nazım Hikmet'in tek başına hükümete kafa tutmuş olduğunun, resmi otoritelerden korkmak şöyle dursun, tam tersine hükümetin ve el ulaklarının ondan çekindiğinin bilinmesiydi. Kimi hükümlülerce pek açık olmamakla birlikte, hiçbir şey kendisini buna zorlamadığı halde, salt halkı baskıcılara karşı savunmayı kendiliğinden isteyip seçmiş olduğu için Nazım Hikmet'in hapsedilmiş olduğu yine de biliniyordu. Kısacası o, başkaları için cezaevindeydi. Bu arada kötü toprak dağılımının sonunda cinayet işlemeye itilmiş köylüler için de cezaevindeydi. Çünkü istatistik gerçeği, Türkiye'de cinayetlerin çoğunun bir toprak parçası için işlendiğini gösterir. Yani Nazım cezaevinde okur yazar olmayan bu yoksul köylüler için hakem, yargıç, hukuk danışmanı, dilekçeci olmuştu. Nazım kardeş, kimiliğin dostlarını ve kendisinden yardım isteyenleri büyük umutsuzluk içinde bırakıp ortalarda görünmezse, Ankara'dan gelen bir buyruğa göre haftalarca ya da aylarca küçük bir hücrede kapatıldığı anlaşılırdı. Ama duvarları krokiler, resimler, kırmızı kalemle işaretlenmiş haritalarla dolu hücresi gündüzleri açılır. Nazım Hikmet Bursa cezaevindeyken gazetelerden, radyodan İkinci Dünya Savaşı'nın gidişinin günü gününe izliyor ve orduların değişen durum ve konumlarını kırmızı kalemli harita üzerine işaretliyordu. Aziz Nesin. Nazım birkaç kuruş kazanabilmek için cezaevinin dokuma atölyesine çalışmaya giderdi. Hapisteki şairin çevresini gereğince betimleyebilmek için bir roman yazmak gerekir. Yine de şair ya da yazar, hatta ressam olabilmek amacıyla Nazım'ın okuluna girmiş kimi genç hükümlüler adlarıyla sayılabilir. İşte Nazım insan görüntülerini, İkinci Dünya Savaşı gürültülerinin her şeye karşın yine de içeri sızıp yankılandığı bu kapalı dünyada düşündü, kurdu, yarattı. Yapıt'ın 9 babını 1942'den 1950'ye kadar 8 yılda yazdı. Şu 1941 yılında o tarihten önce ve sonraları da olduğu gibi Nazım gerçek dışı ve geleneklerle örülmüş bir küçük dünyanın cezaevinin tuzağında yüreğini çatlatan, kendisini çökerten yalnızlığının yükü altında acı çekiyordu. Zindanlarda Adem babalar vardı. Nazım duyguyla onları da gözlemliyordu. Bütün bunlara karşın bu mezbelede Nazım, bütün bir çağın dramını şiire çevirmeyi, kalıcı sözlerle bir tür seyir defteri yaratmayı başardı. Bu daha da birçok şeyler Bursa'da olup geçti ama bu öyküyü konumlandırmak gerekirdi. Bütün bu olup bitenleri bir imparatorluğun yıkılışından başlayarak Osmanlı tarihinin Ekim devrimiyle karıştırarak anlatmak gerekirdi. Sonunda şuraya varılacaktı. Bursa cezaevi, açlık grevi ve bir bebek. Bütün bunlar Nazım'ın oğlu Mehmet'e varması içindi ve bu da bizi 1951 yılına getirecektir. Bir günde bu öykünün gerisini, yeni tehlikeleri göze alışını, kaçışını, gerçekte uzun uzun ve şanslı bir devrimcilik öyküsünü anlatmaya girişmeyi göze almak gerekecektir. Bu ön sözde de yazıldığı gibi Nazım Bursa cezaevindeki günlerini bunalım ve yalnızlık içinde geçirmişti. Nazım gerçek dışı ve geleneklerle örülmüş bu küçük dünyanın tuzağında yüreğini çatlatan, kendisini çökerten yalnızlığının yükü altında acı çekiyordu. Cezaevinde yatmamış olanlar cezaevi yaşamının ayrı bir yasa içinde aktığını bilemezler. Geceleyin yatağımızda en çok bir saat uyuyamadıysak içtenlikle bütün gece uyuyamadığımızı söyleriz. Çünkü gecenin bir saati bize gündüzün 5-6 saati denli uzun gelir. Geceleyin bir küçük tıkırtıyla uyandıksa büyük bir gürültü olduğunu sanırız. Çünkü gecelerin ölçüsü abartılmış başka bir ölçüdür. Gecelerin korkusu da büyüktür. Geceleri yalnızlıklar da, ağrılar da büyür. Kısacası gecenin yasası ayrıdır. Cezaevinin de yasası ayrıdır. Bu yüzden özgür olanlar cezaevindekilerin ruh hallerini anlayamazlar. Ayrı ayrı yasalar içinde yaşıyorlardır çünkü. Hükümlünün sinir telleri daha da gergindir. Duygusallığı da, duyarlılığı da artmıştır. Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki kimi tutum ve davranışları eleştirilmiş, kınanmıştır. Özellikle üstüne onca güzel şiirler yazmış olduğu eşi Piraye'den ayrılıp, Münevver'le ilişki kurması yapılan eleştiriler arasındadır. Bizim görevimiz yargılamak değil, davranışların nedenlerini anlamaktır. Nazım'ın davranışlarını da anlayabilmek için cezaevinin özel yasasını bilmek, Nazım'ın son olarak 36-48 yaşlarını cezaevinde geçirdiğini düşünmek gerekir. En az yalnız kalınabilecek 36 ile 48 yaş arasında Nazım'ın yalnızlığını artıran daha başka etkenler de olmuştur. Özellikle 1948'den sonra Nazım'ın mahpusluk yalnızlığı çok daha artmıştır. Kendisi için onca güzel şiirler yazmış olduğu eşi Piray'ı ziyaretlerini çok sevikleştirmiştir. Nazım, Piray'ın ziyaretine gelmeyişinden çok kişiye yakınmıştır. Mektuplarından da bu duygusu bellidir. Oysa Nazım, gerek son olarak Bursa cezaevinde kalışında, gerek daha önceki cezaevinde bulunuşunda, Piray'ın ziyaretlerini coşkuyla bekler, her ziyarette de çocuklar gibi sevinirdi. Ali Faik Bercavi, 1934 yılında Bursa cezaevi anılarında bu ziyaret sevincini şöyle anlatmaktadır. Önümüzdeki pazar günü Piray'a geliyor. Senden ona epey söz etti mektuplarımda, dedi. Nazım Piray'ı bir mecnun gibi seviyordu. Bal gözlü, alev saçlı bacım diye anardı onu hep. Mahpuslar her pazar günü ziyaretçilerini karşılamak için cumartesi gününden hazırlanmaya başlar. Saç sakal tıraşı olunur, yıkanılır. Böylece ellerinden geldiğince eşlerini, dostlarını iyi bir biçimde karşılamaya çalışırlar. Sabahın çok erken saatlerinde Bursa'nın dört bir yanındaki köylerden gelen ziyaretçiler cezaevi önündeki alanda toplanmaya başlarlar. Orası bir pazar yeri biçimini alır. Genç ve yaşlı kadınlar, kara, kırmızı, pembe, mavi her renkli giyinekleri, genç kızların işlemeli başörtüleri bir cümbüşlü görünümdür. Ziyaret için cezaevi kapısının açılışını beklerler. Nazım, Piray'ın ziyaret haberi üzerine çocuk gibi seviniyor, gülüyor, gelene geçene takılıyor ve boyuna "Piray'a geliyor, bal gözlü Piray'em geliyor" deyip duruyor. Saat 10'da açılan cezaevinin cümle kapısından ziyaretçilerin dalgası atılıyor. Cezaevini birden arı kovanı uğultusu sarıyor. Nöbetçi gardiyan elindeki kağıttan yüksek sesle ziyaretçi ileri gelenleri okuyor. Nazım Hikmet Bey, Mudanyalı Ahmet, Bulgar Gavritçe, Dimitri, Çekirgeli Mustafa, Çingene Memiş, başgardiyanın odasına. Saat 12'de ziyaretin sona erdiğini bildiren kampana çalınıyor. Nazım'a getirilen sepetler, torbalar, paketler bütün arkadaşlara dağıtılmak için Nazım'ın koğuşuna taşındı. Nazım siyatik ağırlarını dindirmek için getirilen iç giyineklerini kendine ayırdıktan sonra "Benimle siyatiği paylaşacak olan varsa çıksın ortaya" diye bağırıyor. Güle güle kullan siyatiğini sesleri yükseliyor. Nazım bağırdı. "Vay canına, bre demek içinizde bir baba yiğit yok ha?" Nazım'a pipo tütünleri de ayrıldı. Bavulda Vedat Başar'ın yolladığı 40-50 cigara paketi, çay, kahve, peynir, çikolata, reşel ve bunun gibi şeyler vardı. Yiyecekler yemek işleriyle uğraşan arkadaşlara verildi ve sigaralar tiryakilere üleştirildi. Nisan 1934. Nazım Hikmet, Orhan Kemal'e gönderdiği bir mektupta Piray'ın ziyaretlerinden ne denli mutlu olduğunu şöyle anlatmaktadır. Mektup tarihsizdir ancak daha önceki mektuplarından Nazım'ın bu mektubu 1948 yazında yazdığı anlaşılıyor. "Raşit kardeşim, burada hayatımız bildiğin gibi her günü birbirinin tıpkısı olan ve yeknesaklığı artık can bile sıkmayan bir ömür. Sıcaklar bastırdığı için ve benim de sıcaklara hiç yüzüm olmadığından kafamla çalışamıyorum. Kör topal yerinde sayan tezgahla uğraşıp didiniyorum. Bütün bunlara rağmen neşemden hiçbir şey kaybetmiş değilim. Kendimden verecek başka vadisim yok gibi. Piraye yengen bu ay sonunda yahut gelecek ay ortalarında belki gelecek. İki gün olsun yüzünü görüp sesini duyabileceğim. Bu kadarının bile benim için ne büyük bir bahtiyarlık olduğunu bilirsin." Orhan Kemal, Nazım Hikmet'li 3,5 yıl adlı kitabında Piraye'nin Nazım'ı ziyaretleri için şunları yazmaktadır. "Piraye yenge yıldan yıla 2, pek pek 3 sefer gelir, birkaç kuruşu varsa 3-5 gün otelde kalırdı. Böyle günlerde Nazım Hikmet'i görmeli. Piraye yenge trenden iner inmez ayağının tozuyla telefon eder yahut otele filan inmeden hapishaneye gelirdi. Tabii hapishane formaliteleri yerine getirdikten sonra Nazım'la ikisi ya başgardiyanın ya da hapishane müdürünün odasında karşılıklı otururlardı. Yengenin ziyarete geleceği günlerin erken saatlerinden itibaren Nazım'da dehşetli bir faaliyet başlardı. Geceden elbisesini ütüler, vişne çürüğü iskarpinlerini karyolasının altından çıkarır, boyatır, sabahleyin erkenden berbere iner, saçlarını kestirir, sakallarını kazıtır, ben daha yataktayken bütün bu işleri bitirmiş olarak iki dirhem bir çekirdek geçerdi karşıma. Nasılım canım, ben nasılım, şık değil miyim? Oo, siz bir Mr. Eden oldunuz. Elbette canım, elbette. Ben Mr. Eden oldum. Ve sarı bıyıklarını yiye yiye gülerdi. Orhan Kemal cezaevinden çıktıktan sonra 1949'da Piraye Hanım'ın ziyaretleri daha da seyrekleşmişti. Yani Nazım'ın yalnızlığı çok daha artmıştı. Kuyunun dibindeki taş gibi yapayalnız olduğunu 25 Temmuz tarihli mektubunda Orhan Kemal'e şöyle anlatıyordu. Raşit, evladım, yani umumiyetle ben artık şahsi felaketleri, dertleri, belaları, kederleri güler yüze karşılayacak kadar piştim ve ihtiyarladım. Beni artık şahsıma ait hiçbir felaket yıkamaz, o hale geldim. Eskiden de o halde sanırdım kendimi, değilmişim. O halin ne olduğunu yeni yeni anladım ve bu bakımdan korkunç fakat biraz da kederli bir ruh kuvvetine erdim. İşte böyle. Sıhhatim kör topal beni ayakta tutacak kadar iyi. Bir tarafımla fert olarak, fert münasebetleri bakımından yani kuyunun dibindeki taş gibi yapayalnızım. Bu yalnızlığında hazin fakat kuvvetli bir hususiyeti yok değil. Seni, gelinimi, torunlarımı kucaklarım canım evladım. Hepinizin bayramı mübarek olsun Nazım. Piraye ziyaretine gelmiyordu. Nazım kendini kuyunun dibindeki taş gibi yapayalnız uyuyordu. Üstelik hastaydı da. Onda birçok hastalık birden vardı. Cezaevinden gönderilmiş, tarihsiz ama cezaevi müdürünün 24 Aralık 1948 görüldü imzası bulunan mektubunda Nazım, Orhan Kemal'e şöyle yazıyor. Ben bildiğin gibiyim. Sıhhatim bozuk. Başkaca derdim yok. Günler geçiyor. Tatlı tatlı ihtiyarlıyoruz. İhtiyarlayan vücut, ruh hep öyle delikanlı kalıyor. Bu mektuptan daha sonraki tarihsiz bir mektubunda da Orhan Kemal'e şöyle yazıyor. Siyatiklerim azdı, yalnız ve heyeti sıhhiye daimi banyo raporu verdi. Maddi imkanları içinde haftada bir banyoya gidiyorum. Kendimden verecek başka havadisim yok gibi. Yine Orhan Kemal'e Bursa cezaevinden yazdığı 30 Ağustos 1949 tarihli ilk kez yayımladığımız mektubunda Nazım Hikmet sağlık durumunu şöyle anlatıyordu. Ben de yine bir kalp krizi geçirdim. Ben kalp krizi diyorum, belki de karaciğer kriziydi. Bunlar birbirinin öyle bağlı şeyler ki. Yine tarihsiz bir mektubunda, 1949 yılında, Orhan Kemal'e şöyle yazmıştı. Burada hayatım bildiğin gibi sürüp gitmektedir. Yalnız bu kış epey hastalandım. Karaciğerim büyümüş, tedavi oluyorum. Eh artık vaktidir, yürek ve kafa hala gençlik iddiasındalar ama vücut ihtiyarlıyoruz, diyor. Nazım yalnızdı, hastaydı. Ama bu kadar da değil, para sıkıntısı da çekiyordu. Cezaevinde dokuma tezgahı işletiyor, kendisi de tezgahta çalışıyor, dokuduğu kumaşları dışarıda satmaya uğraşıyordu. Orhan Kemal'e ilk kez yayımladığımız 19 Temmuz 1948 tarihli mektubunda bu konuda şöyle yazıyordu. Raşit, senin kumaşlar hala duruyor. Bunlar bende top halinde ve çeşitli renktedir. Orada toptan ve parası hemen alınmak şartıyla müşteri bulabilirsem, 1 lira ucuza da olsa piyasaya göre hemen bildir. Bu işle yakından ilgilenmeni rica ederim. Sende örnekler olacaktı. Yoksa yaz, tekrar göndereyim. Kumaşlar çiftendir. 24 Aralık 1948 tarihli mektubundan. Raşit kardeşim, mektubunu aldım. Aklına gelen şeye bak. Kumaşları 5 liradan sattın diye niçin sana kızacakmışım? Ne yapalım, sağlık olsun. Benim tüccarlıkta bu kadar oluyor. Maliyeti 6 liraydı. Her ne hal ise, uğraştığın için teşekkür ederim. Zaten icap ederse 5 liradan ver diyen benim sana. Yalnızdı, hastaydı, para sıkıntısı çekiyordu. Ama bu kadar da değil. Cemal Kutay, yayınladığı Millet adlı derginin her sayısında Nazım'ın aleyhine çok ağır yazılar yayımlıyordu. Bunun hiçbiri gerçek değildi. Yukarıdaki mektuplardan birinde yazdığı gibi Nazım, Sağlık Kurulu raporuna göre siyatikleri için jandarma gözetimi altında Bursa'da bir kaplıcaya banyoya götürülüyordu. Bu banyolara daha sık gitmesi gerekirken parası yetmediği için Nazım, ancak haftada bir gün gidebiliyordu. Millet dergisindeki saldırılarında Cemal Kutay, Nazım'ın özgürce banyolara gidip eğlendiğini yazıyordu. Cemal Kutay'ın yazdıkları bu kadar değildi. Bu yazılar yüzünden artık Nazım banyolara götürülmüyordu. Nazım'a Adalet Bakanlığı buyruğuyla cezaevi içinde de baskı yapılmaya başlanmıştı. Nazım'ın yaşam öyküsü yazılırken, Millet dergisinde haftalarca süren Cemal Kutay'ın gerçek dışı saldırıları kesinlikle bilinmelidir. Rubai: sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar. Sevdiğine her şeyini verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin. 1947. 7. ayrımın sonu, sayfa 113.